Budala, Dostoyevski.
Ayrım 7.
Ancak 5 yıl sonra Rusya'ya dönüşünde nasılsa çiftliğine doğramak geldi aklına. Köy evinde Alman kahyanın ailesinde 12 yaşlarında son derece sevimli, cana yakın, afacan ve ileride çok güzel olacağı besbelli kızı görünce pek şaşırdı. Afanasi Ivanoviç güzellik konusunda hiç yanılmayan bir uzmandı. Çiftlikte ancak birkaç gün kaldığı halde bazı emirler verdi. Kızın bakımı temelden değişikliğe uğradı. Eğitimi için ağırbaşlı, yaşlıca bir eğitmen alındı. Bu, genç kızların eğitiminde oldukça deneyimli, okumuş, hem Fransızca hem de öteki dersleri öğretebilecek yetenekte İsviçreli bir kadındı. Kızın eğitimi tam 4 yılda tamamlandı ve eğitmen gitti. Totski'nin uzak illerden birindeki çiftliklerinden birinin komşusu olan bir kadın, Nastasya'yı almak için geldi. Afanasi Ivanoviç'in verdiği talimatlar ve yetkilere dayanarak alıp götürdü kızı. Küçük çiftlikte ufak ama yepyeni bir ahşap ev vardı. Zarif döşenmişti. Köyün adı da sanki bile bile konmuş gibi Otradnoye'ydi. Dipnot, Otradnoye, iç açıcı anlamında. Nastasya'yı getiren kadının çiftliği de o eve oldukça yakın olduğu için kadın da Nastasya ile birlikte yerleşti. Yanlarına yaşlı bir kalfa ve genç işini bilir bir oda hizmetçisi alındı. Evde müzik aletleri, genç kız için zarif bir kitaplık, tablolar, taş basması resimler, kalemler, fırçalar, boyalar ve nefis bir tazı vardı. 2 hafta sonra Afanasi Ivanoviç kendisi de geldi ve Bozkır'daki bu ıssız köyü o zamandan başlayarak pek sevdi. Her yaz gelerek ikişer üçer hafta kalıyordu. Böylece sakin, mutlu, zevkli 4 yıl geçti. Afanasi Ivanoviç'in yazları yalnızca 2 hafta süren ziyaretlerinden birinden sonra Nastasya Filipovna'nın kulağına kadar gelen bir söylenti yayıldı. Afanasi Ivanoviç, Petersburg'da güzel, zengin ve soylu bir kızla parlak bir evlenme yapmak üzereydi. Daha sonra bu söylentinin pek doğru olmadığı anlaşıldı. Evlenme henüz tasarı halindeydi ve olup olmayacağı kesinlikle belli değildi. Ama Nastasya Filipovna'nın hayatı o andan başlayarak hızla ve temelden bir değişikliğe uğradı. Genç kadın şimdiye kadar onda görülmemiş bir kesinlik ve irade gücüyle köy evini bıraktığı gibi Petersburg yolunu tuttu. Totski onu karşısında görünce şaşırdı, bir şeyler söylemek istedi. Ama daha ağzını açar açmaz konuşma şeklini, sesinin tonunu, şimdiye kadar hep başarılı sonuçlar aldığı tatlı, kandırıcı sözlerini, mantığını, kısaca her şeyini tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Karşısında şimdiye kadar tanıdığı ve daha Temmuz ayında Otradnoye'deki çiftlikte bıraktığı kadının yerine bambaşka bir kadın vardı. Önce bu yeni kadın her şeyin aslını aslarını anlamak bakımından şaşılacak derecede bilgiliydi. Bunca bilgiyi nereden edindiği, her şeyi en ince noktasına kadar nasıl anlayabildiği gerçekten şaşırtıcıydı. Yoksa bütün bu bilgileri kitaplığından mı edinmişti? Ayrıca hukuk alanındaki bilgisi de oldukça genişti. Bazı işlerin nasıl yürüdüğünü kesinlikle biliyordu. Ayrıca bu kız eskisi gibi bazen akla gelmedik bir ufacanlıkla onu kendine bağlayan, bazen olmadık bir hüzne kapılarak ağlayan, kararsız, ürkek, okullu kız da değildi artık. Hayır. Olağanüstü ve kendisinden böyle hareketler hiç beklenmeyen bir yaratık, Totski'nin karşısına geçmiş kahkahalar atıyor, zehirli yermelerle onu yerin dibine geçiriyordu. İlk şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz, yüzüne ona karşı şimdiye kadar mide bulandıran, iğrenç bazı duygulardan başka şey duymadığını haykırdı. Ayrıca bu yeni kadın Totski'nin şimdi bile dilediğiyle evlenebileceğini, buna zerre kadar ilgi duymadığını, ancak sırf kötülük olsun diye bu evliliğe karşı koyacağını bildirdi. Hiç olmazsa seninle doya doya alay edebilmek için böyle yapacağım. Çünkü artık ben de biraz alay etmek istiyorum. Yeni Nastasya Filipovna, belki içindekileri tam olarak ifade edememekle birlikte kahkahalarla gülerek bunları söylüyordu. Afanasi Ivanoviç, kafasını toplamaya çalışarak bu konuyu uzun uzun düşündü. Durumu derin derin incelemesi ve bir karara varması 2 hafta kadar sürdü. 2. haftanın sonunda da karara vardı. Afanasi Ivanoviç o sıralar 50 yaşlarında son derece ağırbaşlı ve toplum içinde kendine göre mevki sahibi bir adamdı. kendi çıkarlarını, rahatını ve konforunu her işini iyi bilen bir adam gibi gözetiyor, bunların üstüne titriyordu. Bütün bir hayat süresince kurulabilmiş bir düzen, şimdi şöyle ya da böyle bir değişime uğramamalıydı. Öte yandan deneyimi ve derin hayat görüşü, Totski'ye karşısında hiç de öyle kolay yutulur bir lokma bulunmadığını söylüyordu. Bu kuru gürültüyle kalmayıp her dediğini yerine getirecek türden bir yaratıktı. Kafasına koyduğunu yerine getirmeye dünyada hiçbir güç engel olamazdı. Hayatta değer verdiği hiçbir şey olmadığı için herhangi bir vaatle de yola getirilemezdi. Bütün bunların altında bir ruh karmaşıklığı, romantik bir isyancılık, Tanrı bilir kime, hangi nedenle her türlü ölçünün üstünde bir nefret seziliyordu. Kısaca seçkin bir çevrenin asla kabul edemeyeceği ve her namuslu adam için tam anlamıyla Tanrı belası sayılacak bir durum vardı ortada. Gerçi Totski'nin nüfuzu ve serveti bu pürüzlü duruma çözüm bulabilirdi. Öte yandan Nastasya Filipovna'nın yasal yollara başvurarak bir zarar veremeyeceği de açıktı. Öyle büyük çaplı bir skandal yaratmayacağı da anlaşılıyordu. Çünkü sindirilmesi pek zor olmazdı. Ancak bütün bunlar Nastasya Filipovna'nın böyle durumlarda pek çok kimsenin hareket şekline uyması ve hesapları alt üst edecek bir davranışa kalkışmaması halinde uygulanabilirdi. Ama burada Totski'nin sağduyusu işe yaradı. Nastasya Filipovna'nın yasal açıdan silahsız olduğunu, kendisinin de bildiğini, kadının kafasında ve ışıl ışıl yanan gözlerinde bambaşka düşünceler gizlendiğini anladı. Nastasya Filipovna'nın hiçbir şeye, özellikle kendine değer vermediği anlaşılıyordu. Onun kendisine çoktandır değer vermediğini anlamak için oldukça zeki ve duygulu olmak gerekti. Totski gibi bir toplum adamı bile onun duygularının ciddiliğinden kuşkulanamazdı. Bu bakımdan Nastasya Filipovna, insanlık dışı nefret duyduğu bu adamı aşağılamak için düzeltilmesi olanaksız bir harekette bulunarak Sibirya'da ya da sürgünde kendisini mahvedebilirdi. Afanasi Ivanoviç biraz korkak, daha doğrusu içinde bulunduğu koşulların değişmesinden son derece tedirginlik duyan bir adam olduğunu hiç saklamazdı. Örneğin evlenme töreni sırasında öldürülmesi ya da bunun gibi ayıp, gülünç, toplumca kınanacak bir durumla karşılaşmak onu pek ürkütürdü. Ama korkusu doğrudan doğruya ölmek, kötü bir biçimde yaralanmak ya da yüzüne tükürülmekten gelmiyordu. Onun çekindiği olayın garipliği ve toplumca yadırganacak niteliğiydi. Nastasya Filipovna ise henüz doğrudan doğruya açmamakla birlikte yapacağı işin bu olacağını hissettiriyordu. Totski, kadının onu avucunun içi gibi bildiğine, buna göre seçeceği silaha da güvendiğine emindi. Evlenme işi henüz bir tasarı olduğu için Afanasi Ivanoviç, Nastasya Filipovna'ya boyun eğdi. Bu karar verişinde yeni Nastasya Filipovna'nın eskisinden pek farklı oluşunun da büyük etkisi vardı. Eskiden yalnızca çok güzel bir kızdı. Oysa şimdi... Totski bu 4 yıl içinde onu görüp değerlendiremediği için uzun süre kendi kendini bağışlamadı. Aslında son zamanda her ikisinde de derin ve temelden değişmeler olmuştu. Totski eskiden de Nastasya Filipovna'nın gözlerine bakarken içinden bazı garip düşünceler geçtiğini neden sonra hatırlayabildi. Derin ve esrarlı bir karanlık gizlerdi bu gözler. Bakışları gizlerle doluydu. Son 2 yıl içinde kadındaki renk değişmeleri de Totski'nin dikkatini çekmişti. Kadının rengi bazen büsbütün uçuyor, işin garibi bu haliyle bir kat daha güzelleşiyordu. Totski, hayatı eğlence içinde geçmiş bütün kibar beyler gibi bu körpe varlığı yok pahasına elde ettiği için önceleri onu küçük görürdü. Ama son zamanlarda düşüncesinde ne kadar yanıldığını yavaş yavaş anlamaya başladı. Totski, Nastasya Filipovna'yı başka bir ilden namuslu bir adamla evlendirmeye daha geçen baharda karar vermişti. Nastasya Filipovna şimdi bu konu açıldıkça demediğini bırakmıyordu. Ne var ki kadındaki son değişikliği gördükten sonra düşüncesi değişti. Ondan yeniden yararlanacak, Nastasya Filipovna'yı Petersburg'a yerleştirerek servet, debdebe içinde yaşatacaktı. Ayrıca Nastasya Filipovna'yla kendine göre bir ün de sağlayabilirdi. Bu alanda ün sahibi olmanın Afanasi Ivanoviç bakımından büyük önemi vardı. Petersburg'da 5 yıl kadar bir süre yaşadılar. Bu zaman içinde çeşitli olaylar kendini gösterdi. Afanasi Ivanoviç'in durumu hiç de parlak değildi. İşin kötüsü, bir kez içine kurt düştükten sonra kolay kolay yatışmayan bir yaratılışı vardı. Nastasya Filipovna'dan nedeni bilinmeden korkuyordu. İlk 2 yıl içinde Nastasya Filipovna'nın kendisiyle evlenmek istediğini ama gururlu oluşu yüzünden önerinin kendisinden gelmesini beklediğini düşündü. Bu olasılık ona pek akla yakın görünmemekle birlikte bir kez kuşkulandığı için surat asarak derin derin düşüncelere dalıyordu. Ama geçen bir olaydan sonra kesinlikle ve hiç de hoşuna gitmeden, insan doğası böyledir işte, evlenme önerisinde bulunsa bile Nastasya Filipovna'nın bunu kabul etmeyeceğini anladı. Uzun zaman bunun nedenini aradı. Sonunda şöyle bir açıklama buldu. Bu aşağılanmış ve hayalci kadın öyle bir düzensizlik içindeydi ki hiçbir zaman ulaşamayacağı bir yüksekliği ve seçkin bir mevkiyi kabul edecek yerde evlenmeyi reddederek bütün bunları hor görmek zevkini tatmak istiyordu. İşin kötüsü Nastasya Filipovna'nın hep üstün durumda bulunmasıydı. Ölçüsü ne olursa olsun hiçbir maddi çıkara kulak astığı yoktu. Önerilen konforu kabul etmişti ama yaşayışı son derece gösterişsizdi. 5 yıl içinde kenara köşeye hiçbir şey koymamıştı. Afanasi Ivanoviç başka bir kurnazlığa başvurdu. Aralarındaki bağı koparabilmek için çok ustalıklı yardımlarla ve hiç belli etmeden Nastasya Filipovna'yı baştan çıkarmaya çalıştı. Ama prensler, subaylar, elçilik katipleri, şairler, romancılar, sosyalistler gibi ideal örnekler bile Nastasya Filipovna'da en ufak bir etki uyandırmadı. Sanki göğsünde kalp yerine bir taş parçası vardı. Duyguları da sonsuza dek sönmüştü. Daha çok kendi başına yaşıyor, okuyor, hatta ders çalışıyordu. Müzikten hoşlanırdı. Dostları çok azdı. Bunlar da çoğu yoksul, tuhaf bir takım dul memur karılarıyla 2 aktris, birkaç da koca karıydı. Dostları arasında en çok bol çocuklu, saygıdeğer bir öğretmen ailesinden hoşlanırdı. Onlar da Nastasya Filipovna'yı çok severlerdi. Akşamları sık sık, çok değil, 5-6 konuk gelirdi. Totski de sık sık ziyaretine giderdi. Sonunda güç de olsa General Yapanchin de Nastasya Filipovna ile tanışabilmişti. Ferduşçenko adında arsız, ağzı bozuk, kendisini çevresine neşe saçan bir insan sanan, içki düşkünü bir genç de zahmet çekmeden tanıdıkları arasına girdi. Bir de Pititsin adında bir garip genç vardı. Kendi halinde derli toplu, pırıl pırıl biriydi. Yoksul bir çevreden gelmeydi. Tefecilik yapıyordu. Nastasya Filipovna ile son olarak tanışanlardan biri de Gavrila Ardalyoniç'ti. Böylelikle Nastasya Filipovna garip bir üne sahip oldu. Güzelliği herkesin dilinde dolaşıyordu. Ama hepsi o kadar. Onun adını öne sürerek hiç kimse kendine gurur payı çıkaramazdı. Onun için hiç kimse kötü bir şey söyleyemezdi. Böyle tanınması, ayrıca zarif tavırları, nükteli konuşması, Afanasi Ivanoviç'in baştan beri kurduğu planı bir kat daha sağlamlaştırdı. Tam o sırada General Yapanchin de bu konuda etkin ve önemli bir rol oynamaya başladı. Totski bütün nezaketiyle generalden kızlarıyla ilgili soruşturmasını yaparken mertçe ve son derece açık kalpli bir itirafta da bulunmuştu. Yeniden özgürlüğüne kavuşabilmesi için her çareye başvurabileceğini açıkladı. Nastasya Filipovna'nın bundan sonra onu rahat bırakacağına söz vermesi içinin rahat etmesine yetmezdi. Artık sözle yetinemiyordu. Kesin güvence gerekliydi. Birbirleriyle anlaşarak ortaklaşa hareket etmeye karar verdiler. Önce tatlılıkla davranarak kalbinin soyluluk damarına dokunacaklardı. Birlikte Nastasya Filipovna'ya gittiler. Totski hiçbir girişe gerek görmeden durumunun korkunçluğundan yakınmaya başladı. Her bakımdan kendini suçluyordu. Ama çaresiz bir şehvet düşkünü olduğu için yaptıklarından pişmanlık duymadığını da ekledi. Olan olmuştu. Bu bakımdan kendine hakim olamadığını açıkça kabul ediyordu. Ama artık evlenmek istiyordu. Bu çok uygun ve kendine yaraşan evlenme kararının gerçekleşmesi Nastasya Filipovna'nın elindeydi. Her şeyi onun soylu kalbinden bekliyordu. Arkadan baba olarak General Yapanchin sözü aldı. Dokunaklı sözlerden kaçınarak akla yakın bir biçimde konuştu. Afanasi Ivanoviç'in evlenme işindeki kararı kendisine bırakmış olmasını çok uygun bulduğunu söyledi. Kızının hatta öbür 2 kızının geleceğinin de onun elinde olduğunu bir çeşit övünmeyle belirtti. Nastasya Filipovna'nın kendisinden ne istedikleri sorusuna Totski yine açıkça 5 yıl önce geçirdiği korkudan hala kendine gelemediğini ve Nastasya birisiyle evlenene kadar içinin rahat etmeyeceğini söyledi. Bu konuda bazı tasarıları olmasa böyle bir istekte bulunmasının akla yakın sayılmayacağını da sözlerine ekledi. Kendisinin de tanıdığı, evine kabul ettiği çok iyi bir aileden gelme Gavril Ardalyonich Ivolgin adında bir gencin, onu çoktandır büyük bir tutkuyla sevdiğini, ilgisini kazanmak için ömrünün yarısını vermeye hazır olduğunu bildiğini fark etmiş, bunun böyle olduğunu kesinlikle öğrenmişti.
Ayrım sonu.